Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahel Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Bugün biraz ruh durumumuz düşük. Çoğunuz gece gördünüz haberi. Bazılarını sabah kalktığında karşılaştı maalesef. Yayını paylaşır mısınız bu arada? Benim bugün kafa gidip gelebilir, o yüzden siz de biraz mukayyet olursanız sevinirim yayına. Siz de paylaşın, diğer dostları çağırın. Gencecik bir çocuk, 20 yaşında bir çocuk. Zorla tıp fakültesinde okutulan bir çocuk. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde ardında bir video bırakarak yaşamına son verdi. Şimdi son dönemde özellikle son 2 yılda pandemi koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte ekonomik açıdan intiharlara çok rastladık biz. Bunların bazıları duyuldu, bazıları duyulmadı. Bazıları sosyal medyada paylaşıldı, bazıları iyice egzajere edildi, bozularak, bozundurularak insanların hayatlarına dahil edildi. Bazılarını hiç görmedik, biz hiç yaşamadık. Onlar böyle hani kimsesizler mezarlığının içine atılır gibi atıldı gitti. Hiçbir şey görmedik. Ama bunlardan görünür olanlar, tıpkı Türkiye'de kadına yönelik şiddette uygulandığı gibi, hani her vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte, eğer onu sahiplenen birileri varsa, birileri sahip çıkıyorsa ona, duyuyoruz, görüyoruz ya, işte aynı şeyleri bu anlamda da yaşadık biz. Dün Enes Kara adında gencecik bir çocuk. Gencecik, pırıl pırıl bir çocuk. Üstelik bir kez daha söylüyorum, zorla eğitime yönlendirilen, zorla bir yurda mahkum edilen bir çocuk. Arkasında böyle bir video bırakarak yaşama son verdi. Öncelikle dün akşam da konuştuğum, yazıştığım, mesajlaştığım bütün psikolog dostlarım aynı şeyi söylediler. Lütfen o videoyu paylaşmayın, olur mu? Çünkü bunun her ne kadar o amaçla yapmasanız da teşvik edici bir özelliği var. O yüzden bundan uzak durmakta fayda var. Verdiği mesajların içinden anlatılması, söylenmesi gerektiğini düşündükleriniz varsa onları yapabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Ama orada ortaya çıkartılan şey bir yandan da özendirme gibi bir anlam taşıyabilir korkusu içindeler. Türk Psikoloji Derneği de aynı açıklamayı yaptı zaten. O yüzden bu konuda hassas olursanız çok sevinirim. Biz bugün şu sorunun cevabını arayalım istiyorum. Ne verdin ki, ne istiyorsun? Çünkü ardından yazılıp çizilenlere baktım. Herkes böyle bir umuttan bahsediyor. Yani çok güzel bir umut vardı. Önün aydınlıktı. Yani geleceğin pırıl pırıldı. Neden böyle bir şey yaptın? Bir tuhaf grup var. Onlar zaten böyle ölüyü anarken ardından öyle şeyler söylüyorlar ki saçmalamak için gelmiş dünyaya gerçekten. Hiç yakışmadı. Hiç olmadı. Ah be evladım, ne yaptım falan filan gibi. Bakın, ne verdin ki, ne istiyorsun sorusunun cevabını vermek zorundayız. Şimdi bugün yayının başlığında da gördüğünüz bu Z kuşağı aslında benim tanımlamayı çok sevdiğim bir şey değil. Çünkü işte Y kuşağı, X kuşağı, ot kuşağı, çöp kuşağı, insanları böyle bir tanım içine sıkıştırdığınız zaman aslında belirli şeyleri de gözden kaçırmayı kabulleniyorsunuz. Burada temel olarak söylemeye çalıştığım, uzun uzun yazmak yerine anlatmaya çalıştım. Bu çocukların tamamı 2000'den sonra doğanlar. Genelde böyle adlandırılıyorlar. Hatta ilk adlandırma başlandığı zaman 90'ların ikinci yarısından itibaren böyle bir isim verilmeli falan gibi şeyler söylenmiş. Bence hiçbirinin önemi yok. Gerçekten böyle tanımlamak, şunu yaptın, bunu yaptın demek, bunlar önemsiz. Kimden bahsettiğimizi biliyoruz, nasıl bir yapıdan bahsettiğimizi biliyoruz. İnsanların görmek istemediği, tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi, bu tarz intiharların da politik yönlerinin olup olmadığı. Yani burada gençlere verilen, daha doğrusu verilmeyen umudun karşılığı olarak yaşamına son vermenin tartışılıp tartışılmadığı. Bugün sizinle bir takım veriler de paylaşacağım. Onları da söyleyeceğim ama rakamlar üzerinden konuşmayacağız. Derdimiz bu değil. Çünkü sizin de biliyorum ki benim gibi ruh durumunuz düşük bugün. Hayata bazıları bunu işte Merkür retrosu başladı, gerileme geliyor falan gibi abuk sabuk şeylerle karşılıyor olabilir. Bana göre siz inanıyor olabilirsiniz ama benim hayatımda böyle şeylerin yeri yok. Ama ortada yaşanan net bir durum var. Çünkü ardında bıraktığı videoda söylediği gibi İstemediği bir alanda okumaya sevk edilmesi, belli ki o ana kadar ailesinden, baskıcı bir aile yapısından gördüklerinin içinde sadece küçücük bir parça. Ardından kaldığı cemaat yurduna ilişkin anlattıkları, hafızanızı bir zorlayın, biz bunların tamamını yaşadık. Üstelik bugünün iktidarı hiç utanmadan, sıkılmadan bunları anlattı. Gençlerin nasıl yetiştiğini, Yeni Şafak gazetesi, Akşam gazetesi, Takvim hiç anlamadan çarşaf çarşaf yazdı. Gençlere böyle eğitimler veriliyor, şuralardan bilmem ne imamları yetiştiriliyor, öbür taraftan polis kolejine sokuluyor, içlerinden bir grubu hukuk okutularak işte adalet sisteminin içine dahil ediliyor falan. Soruyorum şimdi size, Enes Kara'nın anlattıklarının içinde bilmediğiniz bir şey var mı? Bence bilmediğiniz şey şu olmalı, bunun hala sürdürülebiliyor olması. Biz Adana Aladağ'da 11 küçük kız çocuğunun cayır cayır yandığını gördük. Adana Aladağ'da yıllar geçti üzerinden. O gün onların yaşadıklarının bunlardan bir farkı var mıydı? Hiçbiri farklı değil ki. Çocuklara ne verdik ki ne istiyoruzun cevabını almak zorundayız biz önce. Ben size söyleyeyim ne verdiğimizi. Büyük bir karamsarlık. Bu çocukların tamamı 2000 yılından sonra doğan çocuklar diye adlandırdık. Yani Z kuşağı, bazıları öyle seviyorlar. 2000'den sonra doğan çocukların tamamı tek bir iktidar gördüler hayatlarında. Bunların hepsi iktidarın suçu demek istemiyorum. Aile yapısının, eğitim sisteminin ama bunların değiştirilebilirliği iktidarın suçu mu sorusunun cevabı %100 evet. Bu çocukların içine atıldığı sistemi düşünün. Bu çocuklar okula başladığı andan itibaren sürekli olarak değiştirilen bir sistemle yaşadılar. İlkokula geldiler. Eğik yazı, el yazısı, kitap harfleri, ot harfleri, çöp harfleri, onun ardından girdikleri LGS'si, TOG'u, isimleri değiştirilen, varlıkları değiştirilmeyen sınav sistemleri. Çünkü bu çocuklara hep şu söylendi. Yarışmak zorundasın. Şimdi diyebilirsiniz ki onlardan önce kuşak da yarıştı. Hatta bizim kuşağımız için en çok kullanılan tabir yarış atıydı. Enes için de öyle denir biliyor musunuz? Kutsal bir ismi vardır. Küheyla'nın karşılığına denk gelir. Belki bir tesadüf, belki bir tevafuk birilerine göre. Bizler de yarıştırıldık. Ama her zaman şöyle bir olanağın olduğunu bilerek yarıştırıldık. İçinden sivrileceğin grubun toplumda bir karşılığı var. Bu çocukların nasıl bir karşılık peşinde koşmasını beklediler acaba bugün iktidarda olanlar, 20 yıldır iktidar olanlar? Enes Kara sizden başka kimseyi görmedi. Sadece sizi gördü. Sadece sizin onlara dayattığınız milli eğitim sistemi içinde debelendi o çocuk. Muhtemeldir ki konuşmalarından anlaşılacak şey o, hayata karşı biraz uyanık bir çocuk. Okumuş, düşünmüş, ne olduğunu bir parça takip etmiş. Kuşkusuz bütün Z kuşağı çocukları böyle değil. Şimdi içinizden bazıları diyor ki benim oğlum öyle değil, benim kızım hiç ilgilenmiyor. Olabilir. Ama Enes Kara özelinde konuşacaksak eğer, hayata böyle bakan bir çocuk, mesela her yıl Milli Eğitim Şurası toplandığında gazetelerde çıkan haberleri burada bizlerin de yaptığı yorumlarla birlikte şöyle duydu işte. Okul öncesi eğitimde din sistemi, bilmem nerede şu sistemi. Sürekli olarak bu çocuklar şöyle gösterildi. Evine yakın bir devlet okulu yoksa evine en yakın İmam Hatip Lisesi'ne gideceksin. Neden? Zaten ailenin içinde isminden başlayarak bir baskı yaşadığı belli olan bir çocuk. Her aile çocuğuna istediği ismi koyabilir, bunu tartışmıyorum. Ama ailenin yapısıyla bu birleştiği zaman katmerleniyor işte. O çocuk içinden çıkacak hiçbir şey bulamamış ya. Hiçbir şey. Okuyacağı okula ailesi karar vermiş. Kalacağı yurda, cemaat yurduna ailesi karar vermiş. Tarikat, daha önce de konuşmuştuk, yol demek aslında kelime manasıyla. Ama aynı zamanda bütün tarikatlerin şöyle de bir özelliği var. Kendinden başka hiçbir yolu tanımıyorlar. Kendi gösterdiği yol, hayata bakışını şekillendirmekle birlikte ömrünü bundan sonra nasıl geçireceğini de gösteriyor aslında içine dahil olan insanlara. Bugüne kadar defalarca burada Turan Dursun'ları konuştuk, Aziz Nesin'in anlattıklarını konuştuk, Yaşar Nuri Hoca'yı konuştuk, onun söylediklerini konuştuk. Değişmedi. Neden değişmedi biliyor musunuz? Çünkü tarikatlere ve cemaatlere bakış da değişmedi. Sadece onların etkin olanları değişti. Biri gitti, yerine başkası geldi. Türkiye bundan 6 yıl önce, 5,5 yıl önce bir darbe girişimi yaşadı. Darbe girişimini yaratanın bir cemaat olduğu bizatihi o cemaatle ortaklık kurmuş olan iktidar tarafından söylendi. Gösterildi. İşte düşman budur denildi. Ama onların devlette çıkartıldığı noktaya başka cemaatler, başka tarikatler göz göre göre yerleştirildi. Bilmiyorum Enes'in anlattıklarını dinlediniz mi? Hatta onun anlattıklarının dökümünü yapanları okudunuz mu? O çocuğun anlattıklarının içinde cemaat de cemaat yurdunda kalmanın kendisi için bir kader haline getirilişi ailesi tarafından. Ayrıca orada verilen eğitim sisteminin de katılığı anlatılıyor. Yani gün içinde okunacak kitapları hep beraber okumak, hep beraber irşad olmak üzere bir hoca tarafından cemaat gelirdi buraya diyor. Cemaat gelirdi, burada ders verirdi. Cemaat ne biliyor ki, ne anlatıyor? Anlattıklarını biliyoruz. Eğer cemaatler devlet içinde sivrilebildiklerinde böyle darbe girişimleri de dahil bir sürü pisliğe imza atabiliyorsa neden sadece isimleri değişiyor da varlıkları değişmiyor? Bu sorunun cevabını almak üzere bu çocuklar sorgulamaya sevk edilmedi. Sorgulayacak bir hayat verilmedi ki. Bugün sokakta kendilerine mikrofon uzatılan enine çizgili amcalar sürekli olarak bu çocukların hayatlarını karartıyorlar. Farkında mısınız? Dün sabah daha konuştuk burada yayının içinde. Hayata doğru düzgün bakmayan, yaşadığını doğru göstermemeye çalışan bir kadına gencecik bir çocuğun gülümseyerek verdiği cevabı konuştuk. Ama her çocuk aynı dirence sahip demek değil ki. O çocukların nasıl bir yardım alacakları, alabilecekleri şüpheli. Bugün sürekli olarak okullarda insanlara verilen rehberlik hizmetinin yanında dini tavsiyelerin de dayatıldığını görüyoruz. Oysa Enes Kara olayında zaten bu temel ayrım çıkıyor karşımıza. Neden herkes dine inanmak zorunda ve yaşamını dindar geçirmek zorunda? Böyle bir zorunluluk yok ki. Çocuğa tıp okutuyorsunuz. Temel bilimler, pozitif bilimler alanında gelişmeye sevk ediyorsunuz onu. Ondan sonra verdiğiniz yaşam onu nasıl kullanacağına ilişkin olan. Siz tıp fakültesinden mezun değilsiniz ki bunu anlatırken. Onun nasıl bir eğitim alacağını bilmiyorsunuz. Üstelik geçmişte bu çocukların dünyada başka benzerleriyle rekabet içinde olabilecekleri sıkça kulaklarına fısıldanmışken bugün o rekabet şartının da ortadan kalktığını görüyoruz ekonomik gerekçelerle. Yani her birinin hayali yurt dışına çıkıp, hatta pek çoğunun, doğru konuşalım, geri dönmemek üzere yurt dışına çıkmakken o çocukların bir telefonun tuşunun ucunda olduğunu bildiği başka yaşamlara ne kadar vakıf olduğunu sorgulamıyor bugünün iktidarı. Bugünün iktidarı Z kuşağı dediği zaman bir amfiteyatroda tamamının testlerinin defalarca yapıldığı, ailelerinin emniyet kayıtlarının defalarca gözden geçirildiği, hiçbir soruyu gerçek anlamında sormayacak, sadece liderine biat eden, efendisine tapan insanların çocukları olarak efendi duracakları, yaramazlık yapmayacakları söyleşilerin içine dahil ediliyorlar. Sordukları sorulara bakın. Geleceklerine ilişkin değil ki hiçbiri. Soruların tamamı geleceğimize ilişkin nasıl bir karar aldınız sorusu. Oysa bir genç böyle yetişmez ki. Gençlik temel anlamıyla zaten sorgulama çağı. Hayata ilişkin bir takım yanlışların yapılmasının gerekli olduğu, bana kalırsa gerekli olduğu, tesadüfen değil bu yanlışlar yapıldıktan sonra da yaşamın devam ettiğinin görülerek bir parça daha hayata esnek bakılabileceğinin, o çağın hazırlandığı çağı aslında, esnemenin çağı, yanlışlarla birlikte hayatı tanımanın çağı. Elbette burada insanların karşısına çıkartılacak şey bir umut olmalı. İnsanlara bundan sonrası için ne vaat edildiği olmalı. Bugün sürekli olarak bizi kıskandığı söylenen Avrupa devletlerinin, Amerika'nın, daha uzak kıtaların tamamının aslında gençlerin yaşamına yönelik olarak verdikleri temel bir düzey var. Yani hiçbir şey olmasa da hayatını böyle geçireceksin düzeyi. Ne o? Yaşamın içinde bir parça bulabilmek. Mesela Türkiye'de asla konuşulmayan meslek lisesi gerçeğinin konuşulması. Yani ara eleman kademesinde de mutlu bir hayat sürülebileceği, bunun kötü bir şey olmadığı. Oysa bugün insanlara, özellikle Z kuşağına gösterilen şey, yaşamın içinden sivril, sivrilirsen de nasıl sivril? Hatta bu sivrilmenin yöntemi bir partinin gençlik kollarına kayıtla başlar sistemi. Dünya faşizme böyle koştu. 1920'lerin sonunda yaşanan büyük buhranla birlikte faşizme dört nala böyle koştu bütün dünya. Yani güçlünün yanında yer al. Sen de bir şey olmak istiyorsan gücün bir parçası olmak zorundasın denilerek. O kahverengi gömlekli çocuklar böyle çıktı ortaya. Avrupa'nın göbeğinde faşizm, ırkçılık böyle yükseldi. Bugün yaşandığı gibi tıpkı. Dün hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Fırat Üniversitesi'nde böyle bir şey yaşanırken aynı zamanda sosyal medyada Fırat Üniversitesi ülkücülerindir tagi vardı. Etiketi, o konuşuluyordu. Soruyorum şimdi, Fırat Üniversitesi kiminmiş? Ülkücülerin mi, devrimcilerin mi, liberallerin mi, kimin? Tek bir gerçek var, Enes'in değil. Artık Enes yok çünkü. O bu oyunun içinden dışarı çıktı. Hani dedik ya, çocuklara ne verdiğimizi sorgulamak zorundayız. Bugün iktidardaki partilerin de muhalefet partilerinin de anlatmaları gereken bu. Çünkü yaşamın baharında olan, romantik bir cümle olarak değil, gerçekten yaşamı mevsimsel bir döngüye koyacak olursanız, gerçekten bahar düzeyinde olan çocukların önünde ne olduğunu göstermek zorundayız. Bakın, size dedim yani yayının başında bir takım veriler sunacağım diye. Genç İşsizler Platformu, sözcüsü de Murat Kubilay, zaman zaman Fox TV ekranlarında görüyorsunuz. Kendisi de genç. Onlar zaman zaman raporlar hazırlıyorlar. Burada kendim için ayırdığım, başka bir işsizlik yayınında açık söyleyeyim, kullanmak üzere ayırdığım bir rapor var. Bir hafta sonu çalışırken işsizlik üzerine ne söylenmeli, ne konuşulmalı diye anlatırken Kasım 2021 raporunu bulmuştum. Biyanet'in yayınladığı bir rapordu bu. Orada Murat Kubilay, son 4 hafta içinde iş başvurusu yapıp 2 hafta içinde işe başlamaya hazır olan fakat iş bulamayanların dar tanımlı işsizliği, iş bulma ümidini tümden yitirenlerin, iş başvurusu yapmasa da çalışmaya hazır olanların geniş tanımlı işsizliği temsil ettiğini hatırlatarak başlıyor sözlerine. Bu dünden beri çok duyduğunuz, TÜİK de açıkladı çünkü bu rakamları, tutmuyor. Yani çok klasik olarak TÜİK yalan söylüyor yine her zaman olduğu gibi. Bu işle ilgilenmek üzere kurulan İşkur'un verileriyle tutmuyor. 145 bin kişilik bir işsiz kaybımız var bizim. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Yok, var yani kelime olarak var. TC kimlik numarası olarak duruyor insanlar da hayatın içinde yok. Ve burada tam da bu tanım üzerinden bakıldığında TÜİK'in ön plana çıkardığı 15-24 yaş arası dar tanımlı genç işsizlik %22 platformun verilerine göre. Ama dar tanımlı işsizliğin çok daha üzerinde geniş tanımlı işsizlik, hani demin dedik ya iş bulma ümidini tamamen yitirenler %31.8 bu Kasım ayı işsizliği. %32'sinin iş bulmaya dair herhangi bir umudu yok. Demin dikkatinizi çekti mi? Burada 3 hafta içinde iş arayan, 2 hafta içinde işe başlamaya hazır olan insanlardan bahsetti. Yaşama başlamaya hazır olan insanlar. Peki onların önüne bunları çıkartmazsanız ne gelecek karşılarına? Kendilerine büyük vaatlerde bulunan, en azından gücün içine çekerek onu devlet statüsü içinde bir yere yerleştirmeyi vaat eden cemaatler, tarikatlar, dernekler, gruplar. Sadece bunlar. Ve bu çocukların oraya gidişleri kaçınılmaz hale geliyor. Yayının başında söyledim ya, Adana Aladağ'da 11 küçücük kız çocuğunu kaybettik biz. Yanarak öldüler onlar. Onların da yaşamları bulundukları çevrenin içinden çıkabilmenin tek koşulu olarak gösterilen o kaçak kurstu. Ve orada yandı o çocuklar. Onun ardından söylenenleri bir hatırlayın. Bu ülkenin kendini laik olarak tanımlayan kesiminin söylediklerini, iktidarın savunularını, o çocuklarla ilgili çok romantik hayaller kuranları hepsini aklınızdan bir geçirin. Ama hepsinin geldiği, düğümlendiği yer burası. Yani bu çocukların hayata katılmaya hazır halde bulunmalarına rağmen %32'sinin bu statünün dışında kalacaklarının garanti olması. Aynı raporun içinde deniyor ki 430 bin genç bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Ve bu bir yıldan uzun süredir iş arayan insanların içinde 492 bin gencin arasında 233 bini üniversite mezunu. Bunu şunun için söyledim. Yayın içinde lafı uzatmak değil derdim. Bunu anlatmak değil. Hani sündüre sündüre ağdalayarak bir şeyler söylemek değil. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Enes Kara'nın içine sokulduğu sistem, ailesi tarafından itildiği sistem. Bugün gelinen noktada baktığımızda zaten çıkışta da gerçek anlamıyla bir çıkış falan vaat etmiyor. Oradan çıktıktan sonra elinizde kalacak olan şeyin ne olduğunu görüyorsunuz. Ve size bir ikilem sunuyor. Ya burada bu işsizliğin içinde debeleneceksin ya gideceksin ama vatanı unutacaksın. Böyle bir çıkışsızlık tam da bu çaresizlik döneminde. Hani demin dedik ya gençlik tam da bu sorgulama dönemi aslında. Hayal kurma döneminde. İşte o hayalleri bitiriyor. O çocuğun temel derdinin ne olduğunu anlattığını düşünüyorum. Anlatabildiğini düşünüyorum. Ama sonuçta geride bıraktığı şeyler var ya, bu ülkede bir gencin kendini sorgulamasına yol açan şeyler, işte onların hepsinin anlatılabildiğine inanmıyorum. Çünkü burada anlattığımız, bir başlık olarak değinebildiğimiz şey belki işsizlik, sadece küçücük bir statüsü. Bunun içinde kendi cinsel durumuyla, cinsel yönelimiyle ilgili sıkıntı yaşayanları daha konuşmadık mesela. onlar kendilerini başka bir kimlik içinde, başka bir yönelim içinde bulmuş gençlerin çıkışsızlığını konuşamadık. Sadece onlar yok bu hayatın içinde. Kendilerini bulundukları sosyal çevreye ait hissetmeyen gençlerin çıkış çabaları yok. Onlar yok. Sadece katı gerçekler var. Devletin birkaç kurumuyla ilişkilendirilebilen, TÜİK gibi, İşkur gibi, oralarla ilişkilendirilebilen katı gerçekler var sadece. Ama sorgulamada bir eksikliğimiz var. Yayının başında söylediğimiz soru, hepimizin kafasında olan bu olmalı. Ne verdik ki, ne istiyoruz? Nedir? 2000 yılından sonra doğan gençlere gerçekten ne verdik biz? Bu ülke, bu devlet, bu devleti yönetenler, aynı iktidar ne verdi bu çocuklara? Ben size söyleyeyim, umutsuzluk, sadece umutsuzluk. Değişimsizliğin özel, önemli bir şey olduğuna dair bir inanç. Din dışında herhangi bir çıkışın olmadığına dair bir kararlılık. Tarikatlar, cemaatler, hepsi bunlar verildi sadece. Onun dışında çıkış yolu, çıkış yolunun nasıl bir mücadeleden geçtiğini sorgulamalarına izin bile verilmedi. Çünkü o çocukların gördüğü, belki 20 yaşında bir gençten bahsediyorsak eğer, belki hayatının onlu yaşlarının başında gördüğü gezi gibi bir çıkış arama yönteminin bile nasıl şeytanlaştırıldığını göstermek. Sadece bu kadar. Onun dışındakilerin tamamı karamsarlık. Sadece karamsarlık. Ve ondan sonra işte sosyal medya üzerinden ağlak bir takım ifadelerle, üstelik o videoyu paylaşıp kötülük yaparak hesapça bir anma. Bu kadar. Yiten 20 yaşında bir yaşam. Arkasında bıraktığı hayaller. Hayallerinin ne olduğunu çok bilemiyoruz biz. Ama hayallerinin nelerin yok ettiğini biliyoruz. Ve bu ülkede insanlar bundan çıkışı arayabilmek konusunda sorgulama yapmaktan bile kaçınıyorlar maalesef. Gencecik bir insan, 20 yaşında, Enes Kara, tıp fakültesi öğrencisi, istemediği bir alanı ailesinin baskısıyla seçmiş, istemediği bir yurtta ailesinin baskısıyla yaşamaya mecbur edilmiş, istemediği, bilgi denilen safsatalarla donatılacak şekilde bir günü programlanmış, hayatın içinde başka bir çıkış yolu bulamamış. Sadece arkasından rahmet dileyebileceğiz, o kadar. Fotoğrafına bakacağız, videosunu izlemeyin, yaymayın da bir kez daha söylüyorum. Ama ona baktıktan sonra ne olur şu sorunun cevabını arayın, olur mu? Biz bu çocuklara ne verdik? Gerçekten ne verdik ki, karşılığında ne istiyoruz? Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Tekrar görüşürüz.